Birinci kaset 2. yüz, sayfa 13. İhtiyar, ölümün eşiğinde bir Kanuni Sultan Süleyman'ı yeni bir Macaristan seferinin daha güçlükleriyle karşı karşıya koyan ve başkentinin rahatlıklarından ordugah sıkıntılarına ve muhakkak bir ölüme götüren amansız göreve bağlılığı göz önüne getirmek yeter. İslamlığı özel ve kamusal hayatın gerçek temeli yapmak hususundaki Osmanlı çabasının ciddiyeti en açık bir şekilde belki hukuk alanında görülebilir. Osmanlı sultanları, İslam'ın kutsal hukuku şeriata ilk zamanlardan bu yana yüksek bir maddi uygarlığa erişmiş herhangi bir Müslüman devlettekinden daha büyük derecede gerçek bir etkinlik verdiler. 19 dipnot. J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 1964, sayfa 89. Hatta şeriatı, devletin etkin hukuku yapmaya, onu bütün ülkede uygulamaya, mahkemelere ve onları yürüten kadılara tam bir otorite ve saygı sağlamaya gerçekten çalışanların ilk kez Osmanlılar olduğu bile söylenebilir. Orta Çağ Müslüman kadısının Osmanlı meslektaşının yanında acınacak bir görünüşü vardır. Merkezi makamlar tarafından atanan ve onlara karşı sorumlu olan Orta Çağ kadısı, önemli yargı alanlarını onlara bırakmak zorundaydı ve hükümlerinin uygulanması ve yürütülmesi için tamamen onların çok kez güvenilmez işbirliğine tabiydi. Halbuki nasıl vilayet bir valinin idaresi altındaysa, Osmanlı taşra idaresi sisteminde manidar bir şekilde kaza bir kadı tarafından idare edilen bölge olarak bilinen yargı dairesinde Osmanlı kadısı esas otoriteydi. Bundan başka askeri veya siyasi kurumlarla herhangi bir çatışmasında kendisini desteklemeye hazır ve başında başkentteki Şeyhülislam ile iki kazaskerin bulunduğu adli ve dini otoriteler hiyerarşisinde büyük ve güçlü bir merciydi. Bu hiyerarşinin başındaki Şeyhülislam ve kazaskerler o kadar büyük ve hatırlıydılar ki bayramlarda tebriklerini sunmaya geldikleri zaman sultan onları ayakta karşılardı. 20 dipnot. Köprülü'nün iktibas ettiği kanunname. Türk Hukuku ve İktisat Tarihi Mecmuası 1. 196. Eski halifeler teorik olarak şeriata tabiydiler ve ona aykırı hareketten dolayı haledilirlerdi. Fakat bunu uygulayacak herhangi bir merci veya mekanizma olmadığından bu kural sözde kalıyordu. Oysa ki Osmanlılar, sultanın haline fetva verme yetkisinde yüksek bir dini makam, şeriatın en yüksek merciyi kabul ettiler. Bu makamın, Şeyhülislam'ın gerçek rolü şüphesiz esas itibariyle siyaset ve şahsiyet etkenleriyle belirleniyordu. Bizim görüş noktamız bakımından önemli olan nokta, böyle bir makamın böyle bir yargı yetkisiyle mevcut olmuş ve kabul edilmiş bulunmasıdır. Türk İslamlığının farklı tabiatta fakat aynı dönemde diğer bir özelliği, gayrimüslim cemaatlerin sosyal bakımdan ayrı tutuluşlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İslam hukukuna ve geleneğine uygun olarak diğer dinlere karşı hoşgörülüydü. Ve Hristiyanlar ile Yahudiler genellikle barış ve güvenlik içinde yaşıyorlardı. Fakat kendi toplumlarında Müslümanlardan sıkı bir şekilde ayrı tutuluyorlardı. Bir zamanlar Bağdat'ta ve Kahire'de yaptıkları gibi hiçbir zaman Müslüman toplum içine serbestçe karışma, Osmanlıların entelektüel hayatına zikredeğer herhangi bir katkıda bulunma imkanına sahip değillerdi. Arap altın çağının, Hristiyan ozanlarının ve Yahudi bilim adamlarının benzerleri Osmanlılarda azdır. Müslüman dinine girenler seve seve kabul ve temsil edilmişlerse de Müslüman olmayanlar toplumun o kadar dışında tutulmuşlardır ki bugün bile İstanbul'un fethinden 500 küsur yıl sonra kentteki Rumlar ve Yahudiler her ikisi de başka bir dil konuşmak yeteneğinden yoksun olmadığı halde hala Türk dilini iyice öğrenmemişlerdir. Hristiyan Araplardan söz edilebilir. Fakat Hristiyan Türk, tabiri saçma bir deyim gibidir. 21 dipnot. Dobruçalı Gagavuzlar gibi Türkçe konuşan Hristiyan halkı nitelemek üzere Hristiyan Türk deyiminin kullanılması şüphesiz bilim çevrelerinin mesleki diline münhasırdır ve Türkçe'ye çok yeni girmiştir. Bugün bile laik cumhuriyetin 44 yılından sonra Türkiye'deki bir gayrimüslime Türk vatandaşı denebilir. Fakat Türk asla. İşaret ettiğimiz Türk İslamlığının ilk özelliği böylece paradoksal olarak Türklerin kendilerini İslamiyet içinde eritme derecesidir. Başka özelliklerde bulabiliriz. İlk önce diğer Müslüman ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye'de ilahiyatçıların formel ve dogmatik dininin yanında gelişen ve halkın gerçek dini inanışlarına ve uygulamalarına çok daha büyük ölçüde uyan popüler, mistik ve az çok sünni inanışa aykırı dini şekillere bakmak da tabidir. Kendi aralarında Türk Müslümanlarının büyük çoğunluğunu kendine bağlamış ve belki halen de bağlayan çeşitli tarikatlar 22 dipnot. Aşağıda sayfa 400'e bakınız. Çeşitli tarikatlar şüphesiz inançlarında İslamlık öncesinden birçok şeyi, gelenek ve uygulamalarında ise daha da çok şeyi muhafaza etmişlerdir. Türk bilim adamları Orta Asya Türklerinin İslamiyet'e girdikten sonra da muhafaza ettikleri ve çeşitli değişik şekiller altında batıya getirdikleri şamanizmin ve hatta Budizm ve Maniheizmin Orta Asya'da yaşamaya devam eden unsurlarına dikkat çekmişlerdir. 23 dipnot. Örneğin bakınız Köprülüzade Mehmet Fuat. Influence to Charisma Turco-Mongol sur les ordres mystiques musulmans. İstanbul 1929. Halkın dini hayatında Müslüman, Hristiyan veya Türko-Grek uzlaşmalar, sinkretizm, birçok belirtileri daha az önemli değildir. 24 dipnot. Bakınız F. W. Haslak, Christianity and Islam Under Sultans, 1928. Dinin halk düzeyinde yaşayan bu çeşit kalıntısı İslamlıkta hemen her yerde görülür ve Avrupa'da Kelt, Cermen ve Slav geleneklerinin Hristiyanlaşmış şekilde süre gelmesiyle benzerlik gösterir. Ulema ve devlet Türkiye'de belki de diğer her yerden daha fazla halk İslamlığına daima kuşku ile bakmışlardır. Bugün bile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Sünniliğin sınırlı olarak canlanmasını hoş gördüğü ve hatta teşvik ettiği halde tarikatların gözüken bütün faaliyetlerini şimdiye kadar şiddetle bastırmış olması anlamlıdır. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nda İslamlığın en karakteristik niteliklerinden biriyle daha önce sözü geçen adeta kuruluş niteliği olan halk seviyesinde değil de formel seviyede karşılaşırız. İslam tarihinde ilk kez burada kurumsal bir yapı kendilerine tanınmış görev ve yetkilerle Hristiyan papazlığıyla veya eski imparatorlukların ruhban sınıfıyla kıyaslanabilecek mesleki din adamlarının dereceli bir hiyerarşi ulema sınıfı kurulmuştur. İslamiyet'te ruhban olmadığı sözü teolojik anlamda doğruluğunu korumaktadır. Şu bakımdan ki bir ruhbani rütbe tevcih töreni, bir vaftiz ayini, mümin ile Tanrı arasında hiçbir ruhbani aracılık yoktur. Fakat sosyolojik ve siyasi bakımdan bu söz doğruluğunu yitirir. Büyük Osmanlı dini kurumunun kaynağı şüphesiz Büyük Selçuklu Sultanlığında devrimsel sapmalar tehlikesine karşı koymak üzere medrese ve müderrislerin örgütlendiği zamana kadar geri götürülebilir. Fakat yalnız Osmanlı Devleti'nde dini kurum olgunluğa erişmiş ve inanç ve şeriatın bekçisi olarak görevini yerine getirmiştir. Türk hayat ve kültüründe üç esas eğilimi gözden geçirmiş bulunuyoruz. Modern zamanlarda bir dördüncü olarak Batı uygarlığı, dünyada diğer her yerde olduğu gibi Türkiye'de de mevcut düzene karşı yıkıcı bir darbe indirmiştir. Modern Türkiye'yi Müslüman komşularından ayıran ve Batı dünyasının hem meziyetlerine hem de kusurlarına yaklaştıran nitelikler ve özellikler olarak göz önüne alabileceğimiz şeylerle ilgili iki anlayış vardır. Birisi süreç kavramıdır. bir olaylar teselsülünü basit bir seri olarak değil, fakat bir zaman süreci veya organik deyimle bir gelişme olarak görme eğilimi. Bununla ilintili olarak ikincisi, organizma ya da organik yapı kavramıdır. Olayları sadece ayrı ve birbirinden bağımsız şeyler yığınından ziyade birbirleriyle bağıntılı ve birbirine etkili bir bütün olarak kavrama yeteneği. Bunlar modern Batı uygarlık şeklinin merkezi nitelikleridir. Bizim fizik ve tabii bilimlerimizin ön gerekleridir. Bizim kişi ve grup, insan ve evren görüşümüzü belirlendirirler ve dolayısıyla kurumlarımıza ve düşüncemize, devlet idaremize ve sanatlarımıza, sanayimize, bilimimize ve heyhat dinimize şekil verirler. Sadece birkaç örnek olarak bunlar Batı romanı ile Doğu masalı, Batı resmi ile Doğu minyatürü, Batı tarihi ile Doğulu vakainameler, Batılı hükümet ile Doğulu hükümranlık ve belki de Batı hareketliliği ile Doğu sakinliği arasındaki farkı yaratırlar. İyi veya kötü bu nitelikler son 1,5 yüzyıl boyunca Türk kamu hayatında, devlet ve hukuk yapısında, istek ve politikanın formüllendirilmesi ve yönlendirilmesinde, sosyal ve hatta özel hayatın yeniden düzenlenmesinde gittikçe daha etkili hale gelmişlerdir. Bunlar bilim ve sanatların tamamen taklidi olmanın ötesindeki bazı tezahürlerinde şimdiden gözle fark edilebilecek durumdadır. Bu nitelikler Türkiye'de gözüktüğü şimdiki şekiller içinde şüphesiz Batı kaynaklı ve gerçekten yenidirler ve zaman zaman iğreti ve temelsiz görünürler. Fakat deneme mahiyetinde de olsa bu niteliklerle, tabiri caizse, bunları kabul etme istidadı yaratan Osmanlı veya Türk uygarlığının nitelikleri arasında ilişki kurulup kurulamayacağını incelemeye çalışabiliriz. Modern tarihçinin analiz ve sentez yeteneğinin ve modern romancının karakter ve olaylar örgüsünü geliştirme duygusunun ilk örnekleri, sebepleri tartışma ve etkileri irdeleme yeteneğine sahip Osmanlı vakanüvislerinde ve tezkere yazarlarında bulunabilir. Anayasalı modern cumhuriyet bile tamamen bir ithalmalı değildir. Kanun ve hiyerarşiye dayanan Osmanlı Devleti bazı bakımlardan klasik İslamiyet'in şekilsiz ve değişken toplumundan çok ona yakındır. Türkiye ile Batı arasındaki mümkün daha derin yakınlıklar sorunu arızi bir ilginçlikten daha fazla bir mahiyet arz eder. Son yıllarda bütün reform hareketinin başarıları ve umutları tekrar tartışmaya ve hatta bir süre göründüğü gibi tehlikeye sokulmuştur. Uzun vadede zamanımızın hızlı yüzey hareketinden çok Türk hayatındaki daha derin ahenkli gelişmedir ki Türkiye'nin İslamlıkla, Batı'yla ve bizzat kendisiyle gelecekteki ilişkisini belirleyecektir. 1. Kısım Doğuş Evreleri 2. Bölüm Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılışı Sanatların, faziletin büyüme döneminde askeri, faziletin duraklama döneminde liberal ve faziletin düşme döneminde şehevi oldukları iyice gözlemlendiğinden, korkarım ki dünyanın bu çağı çarkın iniş kısmı üzerinedir. Francis Bacon, The Advancement of Learning, 1605 İnsanın toplumsal durumu, onun kişisel durumuna uyar ve çoğu hususlarda biri diğerine paraleldir. Her şeyden önce insanın tabii hayatı, büyüme, duraklama ve düşme yılları olmak üzere 3 evre halinde hesaplanır. Kişiler de bu 3 evrenin süreleri mukadder olmakla beraber bu süreler kişisel yapının sağlamlığına ya da zayıflığına göre değişir. Bu evreler farklı toplumlarda da değişir. Peygamberin kendisine salat ve selam olsun, hicretinden itibaren tarih 1063'e geldiği ve Devlet-i Aliye-i Osmaniye 364. yılına eriştiği zaman, Tanrı'nın geleneği, uygarlığın ve insan toplumlarının tabii kanunları uyarınca, bu Devlet-i Aliye'nin durumunda hastalık belirtileri, tabiatında ve güçlerinde ahenksizlik izleri görüldü. Hacı Halife Düstur-ül Amel 1653 büyük imparatorlukların yıkılışı daima büyüleyici bir ilgi konusu olmuştur. Ve günümüzde imparatorluk Haşmeti'nin göçüşüne sevinenlerin ve ağlayanların her ikisi için de yeni bir keskinlik kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı da ciddi olarak incelenmemekle beraber bu ilgiden uzak kalmamıştır. Bir dipnot. Bir istisna H.R.R. Gibb ve Harold Bowen'ın eserindeki Osmanlı İdareci Sınıf Kurumu'nun çürümesi üzerindeki denemedir. Islamic Society and the West 1. 1950 sayfa 173. Osmanlı tarihinin yarım bin yılı hala en çok ihmal edilen inceleme alanlarından biridir. Hem Türkiye'de hem Batı'da yapılan son araştırmalar, imparatorluğun başlangıcı ve sonu hakkındaki bilgimizi artırmış olmakla beraber, onun yıkılış sürecine ve tiresine pek az ışık tutmuştur. Batılı tarih bilginleri konunun tartışmasından esas olarak bizzat Osmanlı tarihçilerinin analizini izlemekle yetinirken, modern Türk tarihçileri dikkatlerinin çoğunu uluslarının eski büyüklüğüne ve son canlanışına adamışlardır. Batılı tarihçiler çok kez imparatorluğun Avrupa ve Asya'da bağımsızlığına kavuşmuş eski tabi ulusların ulusal tarihi menkıbelerinin de etkisi altında kalmışlardır. Bunlar kendi toplumlarının bütün kusur ve eksikliklerinden dolayı çökmüş imparatorluk efendilerini kınamak eğilimi göstermişler ve Osmanlı Devleti'nin son evrelerindeki bilinen zaaflarını Osmanlı uygarlığının bütününü mahkum etmek şeklinde genelleştirmişlerdir. Profesör Jones, Roma İmparatorluğu'nun yıkılış ve düşüşünün tarihçinin tehlike ve sorumluluğunu üzerine alarak çözmeye çalıştığı birbirine kenetlenmiş bir sebepler kompleksinin sonucu olduğunu yakın zamanlarda belirtmişti. 2. Dipnot A.H.M. Jones, The Decline and Fall of the Roman Empire, History, 1955, sayfa 226. Ayrıntılı tarih araştırması için gerekli ön çalışmaların çok az gelişmiş olduğu Osmanlı İmparatorluğu bakımından tehlike daha da büyüktür. 17. ve 18. yüzyıla ait Osmanlı arşivlerinin büyük kısmı yayınlanmamış, hemen hemen el değmemiştir. Vakainameler bile pek az ilgi görmüştür. Siyasi tarih 19. yüzyılda Hammer ve Zinkaysen'in ulaştırdığı noktanın ötesine pek az ilerlemiş bulunurken, iç iktisadi ve sosyal tarih hemen hemen hiç incelenmemiştir denebilir. Aşağıda karışık sebep, belirti ve etki örtüsünü yırtıp geçmek girişiminde bulunulmamıştır. Yalnız Osmanlı Devlet İdaresi, toplum ve uygarlığının çöküşüne yol açan ya da onun bir parçası veya ifadesi olan başlıca etken ve süreçlerin bazılarının geniş bir klasifikasyonu ve sayımı sunulmuştur. Bunlar başlıca üç grupta incelenecektir. Devlet idaresi, iktisadi ve toplumsal hayat ile manevi, kültürel ve entelektüel değişme ile ilgili olanlar. Birinci gruba devlet cihazındaki 1630'da 4. Murat'a sunulan ünlü Koçu Bey Risalesi'nin 3 dipnot. Makedonya veya Arnavutluk doğumlu bir Osmanlı memuru olan Koçu Bey, devşirme yoluyla saray hizmetine girmiş ve orada Sultan 4. Murat, 1623-1640'ın yakın danışmanı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu ve geleceği hakkında 1630'da Sultan için yazdığı Risale hem Türkiye'de hem Batı bilim adamları arasında büyük hayranlık uyandırmış ve Hammer'ın Koçu Bey'i Türk Montesquieu'su diye adlandırmasına yol açmıştır. Risalesinin basıları ve çevirileri için bakınız F. Babinger 184-185. Yeni bir bası 1939'da İstanbul'da yayınlandı. W. F. Behnauer tarafından Almanca çevirisi şurada yayınlandı. Z. D. M. G. 15. 1861. 272. Ayrıca bakınız Bernard Lewis. Ottoman Observers of Ottoman Decline. Islamic Studies 1. 1962. Sayfa 71-87. Koçu Bey Risalesi'nin esas konusunu teşkil eden saray, bürokrasi, adliye, silahlı kuvvetler, bilinen değişmeleri dahil edebiliriz. Osmanlı Sarayı'nın ilk 10 sultanı bir hanedan silsilesinin annelerinde yekta değilse bile nadir rastlanan muktedir ve akıllı adamlar serisinin manzarasıyla bizi hayrete düşürürken, bu silsileden gelen hükümdarların geri kalanı daha da hayret verici bir yeteneksiz, dejenere ve uygunsuz adamlar serisi teşkil eder. Soyarısı gibi bir seri bir rastlantının sonucu değildir ve etkili bir hükümdarın ortaya çıkmasını fiilen engelleyen bir yetiştirme ve seçme sistemiyle açıklanabilir. Aynı şekilde sadrazamlık, siyasi ve dini diğer yüksek makamlar o şekilde doldurulmuş ve idare edilmiştir ki bunların bu kadar yetenekli ve dürüst adamlar çıkarmış olması bizi hayrete düşürmelidir. Devlet cihazındaki çöküntü sadece yüksek hükümranlık araçlarını değil, bütün imparatorluk yüzeyinde bürokratik ve dini kurumların bütününü etkiledi. Bunlar işe alma, yetiştirme ve yükselme yöntemlerinde artan değişikliklerin şiddetlendirdiği yeterlilik ve doğruluk bakımından felaketli bir düşüşe uğradılar. Bu bozulma 16. yüzyılın titiz, dürüst ve son derece yeterli bürokratik hükümetinden 17. yüzyılın ihmaline ve 18. yüzyılın çöküntüsüne ulaşan değişimi canlı ve açık bir şekilde yansıtan Osmanlı arşivlerinde açıkça fark edilir. 4. Dipnot. 16. yüzyılda belgeler dikkatli, ayrıntılı ve ileridir. 17. ve 18. yüzyıllarda düzensiz, sıhhatsiz ve eksik hale geldiler. Kağıdın kalitesi bile düşmüştür. Bu düşen standartların genel görünümü içinde ara yerdeki Köprülü İdaresi'nin dikkatle tutulmuş kayıtları daha anlamlı bir şekilde göze çarpmaktadır. Mesleki ve ahlaki düzeydeki aynı düşme belki daha az göze çarpar olmakla beraber dini ve yargısal hiyerarşinin çeşitli mertebelerinde de görülebilir. En dikkati çekici çöküntü Osmanlı Silahlı Kuvvetleri'ninkiydi. Koçi Bey, 1630'da imparatorluğun sadık ve yiğit tebaasının büyük ihtiyat kuvvetine hala güvenebileceğini söylüyordu. Ali Paşa 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra yazdığı yazılarında Türk askerinin cesaret ve moralinden hiçbir şey yitirmediğini belirtiyordu. 5. Dipnot. Ali Paşa bir derebey sülalesi kurduğu Trabzon'da valilik yapmıştı. İki sorunun zihnini derin bir şekilde meşgul ettiğini bize anlatır. İmparatorluk bu kadar kuvvetliyken niçin bu kadar zayıfladı ve eski gücünü tekrar kazanması için ne yapmalı? Hala yayınlanmamış olan Risalesi Uppsala'da el yazısı halinde muhafaza edilmektedir. Şurada M. Norberg'in İsveççe bir yorumlaması vardır. Turkiska Rickets Analer, Hernerschant 5, 1822, 1425 D. Bakınız E. 1, Dışanikli Ali Paşa, Bernard Lewis tarafından. Ama bir zamanlar Avrupa'ya dehşet salan Osmanlı orduları, bizzat kendi hükümdarlarından ve sivil halkından başka kimseyi korkutamaz hale geldi. Ve bir zamanlar küçük görülen düşmanların elinde uzun bir utandırıcı yenilgiler dizisine uğradı. İmparatorluk 16. yüzyılda yayılışının fiili sınırlarına ulaştı ve aşamayacağı engellerle karşı karşıya geldi. Doğu sınırında 1. Selim ve Kanuni Süleyman'ın savaş alanındaki zaferlerine rağmen Osmanlı orduları İran içine ilerleyemediler. O zaman kudretlerinin zirvesinde olan Safevilerin yeni merkezileştirilmiş hükümdarlığı, yeni lojistik sorunları ortaya çıkaran, yeni ve alışılmamış teknikleri getiren yüksek İran platosu, ta doğumundan beri gelenekleri kafirlere karşı kutsal cihat olan bir orduyu bir Müslüman hasma karşı yöneltme güçlükleri, bütün bunlar Osmanlı kuvvetlerini İran sınırlarında durdurmak ve karadan Orta Asya ve Hindistan'a yayılmayı önlemek hususunda birlikte rol oynadılar. Osmanlılar doğu sularında Portekizlilerin büyük ve sağlam gemileriyle karşılaştılar. Yapıcıları ve denizcileri Atlantik'in güçlüklerine karşı koymak üzere yetişmiş bu gemiler, Osmanlıların sakin su gemilerinden daha üstündü. Osmanlıların çemberi kırmak için birbiri peşine yaptıkları teşebbüsleri yenilgiye uğratan ve Müslüman gemiciliğini Hint Okyanusu sularından silen şey bu daha güçlü gemiler, daha fazla top ve daha iyi denizcilik idi. Osmanlılar Kırım'da ve onun ötesindeki topraklarda Rusya tarafından durduruldular. Osmanlılar 1475'te Kefe'yi fethettiler. Kırım kıyılarının bir kısmı doğrudan doğruya Osmanlı egemenliği altına girdi. Tatarların Giray hanları Osmanlı tabiyetine girdiler. 1569'da Osmanlılar Don ile Volga arasında bir kanal açmak ve böylece Orta Asya'ya bir gemi yolu elde ederek Portekiz'in ilmeğinden çıkmak planına bile giriştiler. 6 dipnot. Bu proje hakkında İnalcık'ın şu makalesine bakınız. Osmanlı-Rus rekabetinin menşei ve Don-Volga kanalı teşebbüsü 1569. Bel No 46 1948 sayfa 349-402. İngilizce çevirisi The Origins of the Ottoman Russian Rivalry and the Don-Volga Canal 1569 Ankara Üniversitesi Anales 1946-47 sayfa 47-107. Fakat Osmanlılar burada da yollarını tıkanmış buldular. Aynı zamanda Batı Avrupa denizden Afrika'yı dolaşarak Asya'ya yayılırken, Doğu Avrupa'da karadan stepi aşarak İslam ülkelerine doğru güneye ve doğuya yayılıyordu. 1502'de bir zamanların kudretli Altın Ordu Hanlığı sonunda ortadan kalkmış ve topraklarının çoğu Rusya tarafından yutulmuştu. Halifi Kazan, Astrahan ve Kırım Hanlıkları bir süre daha ömürlerini uzattılar. Fakat çok geçmeden Ruslar ilk ikisini fethetmeye ve üçüncüsü üzerine gittikçe artan baskıda bulunmaya muktedir oldular. Karadeniz, Kuzey Kafkasya, Hazer ve Batı Sibirya yolu açıktı. Buralarda Rusya, Portekiz'in ve haliflerinin Doğu denizlerinde yaptığı gibi Osmanlıların yolunu kesti ve onları sardı. Afrika'da çöl, dağ ve iklim aşılması için hiçbir saikin bulunmadığı engeller teşkil etti. Akdeniz'de ise arada kısa bir devreden sonra deniz üstünlüğü batının denizci ülkelerine kaptırıldı. 7 dipnot. Lütfi Paşa 1541'den sonraki yazılarında Avrupa'nın büyüyen deniz gücünün Türkiye için teşkil ettiği tehlikeyi daha o zaman görebilmişti. Kemal Paşazade 1533-34 1. Selim'in söylediği şu düşünceyi kendisi de onaylayarak aynen zikreder. Sultanım, veli nimeti deniz olan bir kentte oturuyorsunuz. Deniz güvenlikte değilse hiçbir gemi gelmez ve hiçbir gemi gelmezse İstanbul mahvolur. Bizzat kendisi de Sultan Süleyman'a şunları söylemişti. Daha önceki sultanlar arasında karadan hükmeden pek çok, denize hükmeden pek az idi. Deniz savaşının sevk ve idaresinde kafirler bizden ileridir, onları geçmeliyiz. Lütfi Paşa, Asafname, çeviren ve yayınlayan Ar Tişudi, 1910, metin 32-33, çeviri 26-27. Fakat Osmanlı yayılışının klasik alanı buralardan hiçbiri değildi. 14. yüzyıl ortalarında İstanbul Boğazı'nın ilk aşılmasından itibaren Avrupa Osmanlıların bir arz-ı mevudu olmuştu. Kafirlere karşı muzaffer savaşla İslam'ın kudret ve şanının ilerleyeceği mükemmel bir Darül Harp, 27 Eylül 1529'da Macaristan'ın fethinden sonra Kanuni Süleyman'ın orduları Viyana'ya ulaştılar ve 15 Ekim'de fethedilmemiş kentten çekilmeye başladılar. Akıbet kesin idi. 1,5 yüzyıl daha Macaristan için sonuçsuz savaşlar yapıldı ve 1683'te Viyana'ya karşı sonuncusu olan diğer bir teşebbüse daha girişildi. Fakat dava artık kaybedilmiş bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu daha öteye geçemeyeceği ve oradan sadece çekilebileceği sınıra ulaşmıştı. Safevi orduları gibi Habsburgların yiğitliği şüphesiz ki Osmanlı hamlesini göğüslemekte rol oynadı. Fakat Viyana savunucularının Kosova, Varna, Nibolu ve Mohaç galiplerini durdurmaya niçin muktedir olduğunu açıklamaya yeterli değildir. Burada da yeni savaş ve özellikle ikmal ve ulaştırma tekniklerini gerektiren yeni ve farklı bir alanın sorunlarında belki bir izah bulabiliriz. Osmanlı ve Avrupa ordularının eğitim ve donatım standartları arasındaki gerilik farkı Osmanlı ilerleyişinin durdurulmasından sonra görülmeye başladı. Başlangıçta Osmanlıların geriliği mutlak değil, nispiydi. Bir zamanlar askerlik biliminin ön safındayken geride kalmaya başladılar. 17. yüzyılda Avrupa ordularındaki büyük teknik ve lojistik gelişmeler Osmanlılar tarafından geç ve etkisiz bir şekilde izlendi. Bu 15. yüzyılda Avrupa topçuluk icadını kabul ve uygulamada gösterdikleri sürat ve yaratıcılıkla açık bir çelişme halindeydi. Bu değişmede katkısı olan mümkün etkenlerden biri Avrupalı dönme ve maceracıların Türkiye'ye akışındaki düşmedir. Fakat bunu belirtmek, Türkiye'nin bu insanların niçin cezbetmez hale geldiği ve gelenlerden de Türklerin niçin bu kadar az yararlandıkları sorusunu ortaya çıkarır. Yeni teknikleri benimsemede atiklik ve çabukluğun azalması, daha önce belirttiğimiz gibi kalemiye ve ilmiye sınıfındakilere paralel olarak silahlı kuvvetlerin mesleki ve moral standartlarındaki genel bozulmanın belki de en tehlikeli bir cephesidir. Bu hal doğrudan doğruya Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da yıkılışın başlıca nedenlerinden biri sayılması gereken şeye, daha güçlü dış düşmanlara toprak kaybına yol açtı. Modern tarihçiler istilacılara toprak kaptırılmasını haklı olarak zayıflığın nedenlerinden çok belirtileri arasında saymak eğilimindedirler. Fakat insan gücü, gelir ve kaynakların sürekli tükenişinin etkisi küçümsenmemelidir. Koçi Bey ve ondan sonrakilere göre bu değişmelerin nedenleri daha kötü şeyler olan iltimasçılık ve ahlak bozukluğunda yatar. Zamanımızın farklı varsayımları bizi bunlara nedenden çok belirti olarak bakmaya ve bunların sahiplerini ve kaynağını daha geniş ve daha derin değişmelerde aramaya yöneltir. 16. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün hayatını pek önemli derecede etkileyen ve esas olarak dış kaynaklı olan üç büyük değişme oldu. Bunların ilki daha önce zikredilmişti. Yani Avrupa'nın içine doğru Osmanlı ilerleyişinin durdurulması. Bu bazı bakımlardan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sınırın kapanması ile kıyaslanabilecek fakat çok daha yıkıcı etkisi olan bir olaydır. Osmanlı Devleti İslamlık ile Bizans Hristiyanlığı arasındaki sınırda doğmuştu. Liderleri ve orduları yeni ülkelere İslam'ın kılıcını taşıyan kutsal cihatta sınır savaşçıları olmuşlardı. Osmanlı gazileri ve dervişleri Amerikalıların öncüleri ve misyonerleri gibi kendilerinin barbarlık ve imansızlığa gark olmuş halklara uygarlık ve doğru inanç götürdüklerine inanıyorlardı. Ve onlar gibi sınır savaşçısının ve sömürgecinin bilinen mükafatlarını topluyorlardı. Osmanlı Devleti için sınır, onun hem kılıçlı adamlarına hem de din adamlarına iş ve mükafat sağlıyor ve daha derin anlamda onun devletlik niteliğinin bizzat varoluş nedenini teşkil ediyordu. Artık 16. yüzyılda bu devletin bir sınır savaşçıları beyliğinden bir imparatorluk haline gelişmiş bulunduğu doğrudur. Fakat sınır gelenekleri Osmanlıların askeri, sosyal ve dini hayatında derin bir şekilde kök salmış bulunuyordu. Ve daha fazla yayılma ve kolonizasyon için sınırın fiilen kapanmasının onları derinden etkilememesi mümkün değildi. Osmanlıların askeri örgüt, sivil idare, vergi ve toprak tasarrufu sistemleri hep fetih ve kolonizasyon ile kafir ülkelerine yayılan bir toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmişti. Bunlar duraklayan veya geri çekilen bir sınırın farklı gereklerine cevap vermesi hale geldiler. 8 dipnot. Osmanlı devlet idaresi ve toplumunda sınırın ve sınır halkının önemi Paul Wittig tarafından kanıtlanmıştır. Kültürel bir varlık olarak sınır sorununun bütünü F. J. Turner'ın Amerikan tarihinde sınırın önemi hakkındaki ünlü tezine de atfen, Owen Latimore tarafından The Frontier in History adlı makalesinde yeniden incelenmiştir. Tarih bilimleri Uluslararası Kongresi'nin yayını olan Relazioni'de yayınlanmıştır. Roma 1955 1 105-38. Osmanlıların menzilinin ötesine yayılmış büyük savaş makinesi Macaristan ovalarında boşuna dönerken Osmanlı İmparatorluğu'nun hayatı ve büyümesi batılı denizci milletlerin okyanus keşif gezileriyle çok daha geniş ölçüde tuzağa düştü. Bu keşif gezilerinin en büyük etkisi imparatorluğun yerleşmiş olduğu bütün Doğu Akdeniz bölgesini bir geri su haline çevirmek oldu. Türkiye'nin en keskin Avrupalı gözlemcilerinden biri olan İmparatorluğun İstanbul elçisi Olgier Gisel'in de Wusbeck, 1555'te Batı Avrupalıların Avrupa'nın kalbini yakın ve hemen hemen muhakkak bir istilaya terk ederek enerjilerini altın peşinde geniş okyanus sularını aşarak Hindistan'ı ve Antipod'u aramakla süfli bir şekilde israf ettikleri yorumunda hala bulunabiliyordu. 9. Dipnot. The Turkish Letters of Olgier Gisel in the Wusbeck, C.T. Forster ve F.H.B. Daniel tarafından çevrilmiştir. 1881 1. 129-30. Fakat 1580 sıralarında bir Osmanlı coğrafyacısı Yeni Dünya hakkında 3. Murat için yazılmış bir kitapta Avrupalıların Amerika, Hindistan ve İran körfezi kıyılarında yerleşmelerinin İslam ülkeleri için teşkil ettiği tehlikeyi ve İslam ticaretine vereceği zararı haber veriyordu. Sultanı Süveyş Berzahı'nda bir kanal açılmasını ve Hint ve İndüs limanlarını zapt etmek ve kafirleri kovmak üzere bir filo göndermesini salık veriyordu. 10. Dipnot. Tarih Al-Hind Al-Garbi, İstanbul 1142-1729, 6B ve devamı. 1625'te Ömer Talip adında diğer bir Osmanlı gözlemcisi tehlikeyi daha acil bir şekilde görebiliyordu. Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendiler. Gemilerini her yere gönderiyorlar ve önemli limanları ele geçiriyorlar. Eskiden Hindistan, İndüs ve Çin malları Süveyş'e gelir ve Müslümanlar tarafından bütün dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Felemenk ve İngiliz gemileriyle Frangistan'a taşınıyor ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadıkları şeyleri İstanbul'a ve diğer İslam ülkelerine getiriyorlar ve fiyatının 5 katına satıp çok para kazanıyorlar. Bu nedenle İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Yemen kıyılarını ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi halde çok geçmeden Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedeceklerdir. 11. Dipnot. Tarih Al-Hind Al-Garbi'nin Ankara'daki Marif Kitaplığı 10.024 el yazılı nüshasının kenarlarına yazılmış olan Ömer Talib'in gözlemleri. A. Zeki Velidi Togan tarafından yayınlanmıştır. Bugünkü Türkili, Türkistan ve Yakın Tarihi 1. 1947, sayfa 127. Afrika'yı dolaşan gemiciliğin Orta Doğu ticareti üzerindeki etkileri bir zamanlar zannedildiği gibi hiç de felaketli ve ani olmamıştı. Bütün 16. yüzyıl boyunca Doğu'nun ticari eşyası denizden Kızıldeniz limanlarına ve Basra'ya, karadan da İran yoluyla Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşmaya devam ediyor ve Avrupalı tacirler de bunları almak için Türkiye'ye geliyorlardı. Fakat bu yoldan geçen uluslararası ticaretin hacmi sürekli olarak azalıyordu. 17. yüzyıldan itibaren Felemenk ve İngiliz devletlerinin Asya'da yerleşmesi ve dünya ticaret yollarının açık okyanusa kayması Türkiye'yi dış ticaretinin büyük bir bölümünden yoksun kıldı ve onu hükmü altındaki ülkelerle birlikte içinde dünya ticaretinin can damarının artık akmadığı durgun bir geri suda bıraktı. 12. Dipnot. Bu sorunlar hakkında bakınız Köprülü'nün incelemeleri. Bertolt'tan çevirdiği İslam Medeniyeti Tarihi 1940'a eklediği notlar. Sayfa 225'de ve İnalcık Bell, No 60, 1951, sayfa 66-1'de. Avrupalıların keşif gezileri etkisi daha erken görülen, beklenmeyecek kadar şiddetli başka bir darbe indirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun esas para birimi gümüş akçeydi ki devletin bütün gelir ve giderleri onun üzerinden hesaplanırdı. Diğer Akdeniz ve Avrupa devletleri gibi Osmanlı İmparatorluğu da gümüş esasına dayanan para sistemini zaman zaman tehdit eden sürekli bir değerli maden sıkıntısı çekerdi. Bu güçlükleri yenmek için Osmanlı sultanları gümüş maden ocaklarını kontrol etmek, sikke ve külçe ihracını önlemek ve ithalini teşvik etmek, tedavüldeki para hacmini azaltmak veya çoğaltmak gibi çok uygulanan tedbirlere başvururlardı. Yeni dünyadan değerli maden akışı Doğu Akdeniz'e erişince bu durum birdenbire değişti. Amerikan altını ve çok daha büyük ölçüde Amerikan gümüşü daha önce İspanya'da fiyatları alt üst etmiş ve mali bir bunalıma sebep olmuş bulunuyordu. Oradan Amerikan madeninden yapılan İspanyol paraları Cenova'ya ve oradan da bu paraların ilk kez 1580'lerde bulunduğu bildirilen Ragusa'ya geçti. 13 dipnot. Portekiz menşeili ucuz gümüşün bundan pek az önce Güney Arabistan'a geçtiğini ve orada altına göre gümüşün rayecini düşürdüğünü Profesör R.B. Sargent'tan öğrendim. Batıdan gelen bu ani ucuz ve bol gümüş akışının Türkiye üzerindeki mali etkisi süratli ve felaketli oldu. Gümüş kıtlığı bunalımlarına alışmış olan Osmanlı idarecileri bir bolluk bunalımını anlayamadılar veya dışarıdan içeriye akan yeni ticareti elverişli bir şekilde vergileyemediler. Uyguladıkları geleneksel tedbirler durumu sadece daha kötüye götürdü. 1584'te akçe, bir dirhem gümüşün beşte birinden sekizde birine indirildi. Bu çok büyük iktisadi ve sosyal sonuçlarıyla sürekli bir mali bunalıma yol veren bir devalüasyon tedbiriydi. Gümüş fiyatı düştükçe altın fiyatı yükseldi. Türk ham maddeleri Avrupalı tacirler için çok ucuz hale geldi ve yasaklamalara rağmen tahıl bile dahil olmak üzere büyük miktarlarda ihraç edildi. Yerli sanayiler yıkılmaya başladı ve Avrupa mamullerinin ithalatı genişledi. Büyük çapta ihtikar ve murabahacılığın daha da ağırlaştırdığı mali baskı ve iktisadi bozukluk, halkın geniş bir bölümüne sıkıntı ve onu takibende perişanlık getirdi. Çok geçmeden sikke darbı, sikkenin ayarının düşürülmesi ve buna benzer şeyler arttı. Bir düka altını karşılığı akçenin rayici 60'tan 200'e düştü. Altın ve gümüş, yabancı paralar, düşürülmüş Osmanlı paralarını iç piyasalardan bile kovdu. 17. yüzyılda Osmanlı hükümeti iki kez yeni bir gümüş para çıkarmak suretiyle enflasyon dalgasını durdurmaya çalıştı. Avrupa dolarını takliden, birincisi 1620'lerde bir gümüş sikke olarak çıkan para, ondan sonra 1680'lerde gözüken kuruş. Her ikisini de akçenin düşmesi ve devalüasyon izledi. 14 dipnot. Earl J. Hamilton, klasik monografisinde American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, 1934. İlk kez İspanya için incelenmiş olan Amerikan külçelerinin akışının ücretler, fiyatlar ve paralar üzerindeki etkileri F. Brodel'in büyük eserinde bütün Akdeniz bölgesi bakımından daha geniş olarak ele alınmıştır. Türkiye'deki olaylar hakkında Brodel'in belirlemeleri özellikle 393-4, 419-20, 637-43. Sayfalar. İnalcı'nın aydınlatıcı incelemesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve inkişafı devrinde Türkiye'nin iktisadi vaziyeti üzerine bir tetkik münasebetiyle Belno 60-1951, 656-D ele alınıp geliştirilmiştir. Ayrıca Brodel'in kitabının Varkan tarafından yapılan tahliline bakınız. R. Fag, Science at University İstanbul 11, 1949-50, 196-216. Tüm bu nakdi bunalım zamanında devlet, ücretli personelini büyük ölçüde genişletmeye ve para harcamalarını büyük çapta arttırmaya girişmek zorunda kaldı. Fatih Mehmet, bir para bunalımı ile karşılaştığı zaman ücretli askerlerin sayısını azaltmış ve hizmetleri parayla değil de tımarla karşılanan sipahilerin sayısını arttırmıştı. 15 dipnot. İnalcık, Bell, No. 60, 656'de. Fakat 16. ve 17. yüzyılların değişen savaş şartlarında bu artık mümkün değildi. Ateşli silahların ve topun kullanılışındaki büyük artış, her zamankinden daha büyük ücretli mesleki orduların muhafazasını gerekli kıldı ve timarlı süvarilerin nispi önemini azalttı. Koçi Bey ve Hacı Halife'nin ikisi de sipahilerin azalmasını ve Hacı Halife'nin söylediğine göre 1567'de sayısı 48 bin iken 1620 sıralarında 100 bine çıkan ücretli askerlerin artmasını esefle belirtirler. 16 dipnot. Aynı Ali'nin Kavanini Ali Osman'ına ek mahiyetindeki Düstur al-Amel le Islah al-Halel İstanbul 1280-1863 sayfa 131-132 Almanca çevirisi Behnauer in ZDMC 11 1857 125 1653 sıralarında yazılmış bu küçük risalede Hacı Halife, Osmanlı İmparatorluğu'nun mali ve diğer güçlüklerinin nedenlerini inceler. Osmanlı ordularındaki değişiklikler hakkında bakınız El 2, Barut 4 ve Harp 4, V. J. Perry tarafından. Her iki yazar da bu değişikliğin zararlı mali ve tarımsal sonuçlarının farkındadırlar. Anlaşılır bir şekilde sipahinin modasının geçişinin kaçınılmaz hale geldiği ve yalnız uzun süreli mesleki askerin zamanın askeri ihtiyaçlarına cevap verebileceği gerçeğini gözden kaçırırlar. Bunun karşılığı korkunç idi. Gittikçe artan harcamalar ve düşen bir para ile karşı karşıya kalan hazine her geçen gün daha da tatmin edilmez hale geldi. Devletin az gelirli ve sayısı çok artmış ücretli personeli, sivil, askeri ve dini, prestijleri, namusları ve yükselmeleri üzerindeki kaçınılmaz etkileriyle gittikçe artan geçim sıkıntılarına düşmüşlerdi. 1. Kaset 2. Yüzün Sonu.